Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esteyhan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Az sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Hüseyin Köksal hocamızla sohbetimize başlayacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Hüseyin Köksal hocamıza öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Profesör Doktor Refik Turan hocamız vardır. Bazen 50 sene tarihte hiçbir şey olmaz. Bazen bir sene içerisinde 50 seneye sığacak olay gerçekleşir. 1915'te öyle galiba. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü. Bunu konuşacağız. Türk tarihinin bu önemli sayfasını, bu önemli anını konuşacağız. Hocamız Doçent Doktor Sayın Hüseyin Köksal'la. Hocam pek çok yönleriyle Çanakkale Zaferi, Çanakkale Savaşları Türk tarihinin önemli bir sayfası, tartışılmıştır, konuşulmuştur üzerinde. Evet. Şuradan ben başlamak istiyorum. Burada bu savaşa girilmesindeki karşı tarafın, İngilizlerin, bu ittifakın amacı neydi? Bu savaş neden çıktı hocam?
Şimdi aslında dünyanın en önemli savaşlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Askeri tarihin, hatta insanlık tarihinin en önemli savaşlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Bu önemde bir olguya neden ararken aslında bütün dünyayı ve hatta bütün insanlık tarihini olabildiği kadar derin taramak durumundayız. Eğer çok derin taramazsak şöyle sonuçlar çıkarabiliriz. Deriz ki Rusya yardım istiyordu. Rus petrolünü ve gıdasını lojistik destek olarak İngiltere'ye ulaştırabilmek için İstanbul'un aradan çıkarılması gerekiyordu. İşte Balkanlar'da küçük bir devlet Bulgaristan, Birinci Dünya Savaşı'nda hangi tarafta yer alacak, buna bir karar verilmesi gerekiyordu. Balkanları kendi tarafına çekmek istiyordu İtilaf Devletleri gibi. Aslında çok da önemli olmayan, daha doğrusu Çanakkale Savaşı'nın büyüklüğünü açıklayamayacak küçük küçük nedenler söyleyebiliriz. Peki ama büyük neden nedir?
Hocam
neden?
Burada bu söylediğiniz küçük nedenler aslında savaşın toplam nedeniymiş gibi algılandı hep Türk kamuoyunda.
Evet, aslında savaşın toplam nedeni değil. Bunlar işin biraz daha deyim yerindeyse bahaneleri. Asıl büyük neden tarihi tersine çevirmektir. Asya'dan Avrupa'ya doğru gelen, hani en son o bizim okşadığımız kısrak başı var yani.
Evet hocam.
O noktada tarihi tersine çevirmektir. Churchill'in bir sözü var, kabinede yaptığı bir konuşmada şöyle diyor. Kırılma noktasındayız baylar, farkında mısınız diyor. Yani böyle ıvır zıvır şeylerle uğraşmayın. Biz en nihayet bu barbarları, yani Türkleri Asya'ya kadar sürebilme fırsatını ele geçirmiş bulunuyoruz diyor. Aslında büyük sorun budur. Büyük neden daha doğrusu budur. Büyük neden aşağı yukarı 1000 yıldır dünya tarihine damgasını vuran Doğu-Batı çatışmasını Doğu'nun aleyhine sonuçlandırmaktır. Bunun da temsilcileri Türklerdir ve Türklerle kafa kafaya gelinen nokta Çanakkale'dir. Eğer bu noktada istenilen şey elde edilirse nihayet 1000 yıllık 1071'den başlayan, hatta daha önceden başlayan ama...
Tabii Batı Hun İmparatorluğu'ndan belki başlatmak lazım hocam. Evet.
Daha önceden başlayan bu süreç, bu çatışmalı süreç, bu sürekli meydan okumaların bulunduğu, yaşandığı süreç en nihayet tersine çevrilebilecekti. Asıl büyük neden budur. Ve herkesin kafasında da vardır. Yani herkes de aslında bunu bilir. İtilaf Devletleri gemileri ilk şeyi bombalamaya başladıkları zaman, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki o iki tabyamızı bombalamaya başladıkları zaman, İstanbul'daki insanlar da aslında bir ölüm kalım savaşının başlamakta olduğunun farkındadırlar. İngiltere'deki Lordlar Kamerası'ndaki ya da kabinedeki insanlar da aslında ne için bu topların atılmaya başlandığının farkındadırlar. Herkes de bu büyük dönüşümü, büyük kırılma noktasını bilir aslında. Çanakkale Savaşı'nın nedeni ölüm kalım meselesidir diyebiliriz kabaca.
Az önce söylediğiniz gibi toplandılar ve beyler hangi tarihin hangi aşamasında olduğumuzun farkında mısınız şeklinde çok veciz de ifade etmiş tabii, aslında hocam kendisi açısından.
Öyle evet. Churchill hırsları iyi konuşmasına neden olan bir adamdır. Yani enteresandır. O kadar muhteristir ki ihtirasını sıradan sözcükler anlatmaya yetmez. İster istemez o sözcükleri büyütmek, çoğaltmak zorunda hisseder kendini ve bunu da yapar. Hani neredeyse denilebilir ki bu kırılma noktasının bu kadar amatörce kendileri açısından, bu kadar amatörce, bu kadar orantısız kuvvet kullanarak ve bu kadar tarihe geçecek bocalamalar yaşanarak sonuçlanmasının müsebbibi de onun ihtirasıdır. Onun aceleciliğidir.
Yani. Şunu sorabilir miyiz Hüseyin Hocam? Bu ihtiras ona ne tür bir hata yaptırdı? Savaş planlarında ne düşünüyordu? Hemen geldim, hemen geçeceğim.
Harika bir soru sordunuz. Goethe'nin bir sözü var. Hırslı insan hata yapar diye. Bazı insanların hataları tarihe mal oluyor. İlginçtir. Bazı insanların hataları ki onlar şanslı ve iyi insanlar. Sadece kendi hayatlarını perişan edebiliyor ya da kırabiliyor bir yerlerinden. Ama bulunduğunuz yer önemli. Eğer Churchill'seniz hata yapmayacaksınız. Yaparsanız 250 bin tane insan neye uğradığını şaşırır. Dünya hatta neye uğradığını şaşırır. Onun yaptığı temel hata aslında bir, çok acele etmekti. Bu aceleciliğinin altında yatan şey, sanayi devriminden bu yana Avrupa'nın özgüvenini şişirdikçe şişiren, Avrupa'nın biraz da saldırganlığını, hatta açgözlülüğünü şişirdikçe şişiren bir kendine güven duygusudur. Yani o kadar önemsemez ki karşısındaki muhatabı, açgözlülüğü onu, muhatabını görme konusunda, görebilme konusunda öyle köreltir ki karşısındaki insanları bir fiske vuruşuyla ortadan kaldırabileceklerini düşünürler. Bu sadece Churchill'in düştüğü bir hata değildir. O dönem İngiltere'de kabinede de benzer şekilde düşünür insanlar. Örneğin Lord Kitchener şöyle der Çanakkale için. Küçük bir harekat olacak der. Hani küçük bir operasyon gibi. Küçük bir harekat. Enteresan bir öngörü eksikliği, enteresan bir körlük var burada. Siz aslında baktığınız yer neyi görmenizi engelledi biliyor musunuz? Baktığınız bu 300 yıllık sanayi devriminin, çeliğin, demirin, ticaretin size kazandırdığı, size derken İngilizlere kazandırdığı bu dar bakış açısı aslında 5000 yıllık bir tarihin getirdiği, doğurduğu, yoğurduğu bir ruhu görmelerinin önüne geçti. Ha, görmediği daha başka detaylar da vardı. Mesela Osmanlı-Almanya ittifakı önemli bir ittifaktır ya. Bunu da görmek zorundaydı ama asıl görmediği şey işte bu ruhtur. Bu 5000 yıl boyunca yoğrulmuş, vatan kavramı ekseninde etrafında yoğrulmuş ruhu görmedi. Belki zaten görse de anlamayacaktı çünkü literatüründe öyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.
Hocam burada da bir soru daha sormak istiyorum size. Hep zannedilir ki İngiliz Genelkurmayı'nın işte şu Genelkurmay'ın, bu Genelkurmay'ın askeri savaş stratejilerinin öngörüsüzlüğün bu savaşın bu şekilde sonuçlanmasına İngilizler açısından yol açtığı düşünülür ama esas göremedikleri konunun 5000 yıllık bir tarihin ruhu olmadığını ifade ettiniz ki bu da sizin çok veciz bir ifadeniz oldu.
Teşekkür ederim ama bu da ancak böyle ifade
evet edebilirdi. Evet hocam, haklısınız.
Onu göremediler. Aslında daha evvel Çanakkale önemli bir yer. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi aslında Anadolu önemli bir yer. Onun için zaten biz de burada duruyoruz. Çanakkale Savaşı ile ilgili 100 yıl öncesinden yapılan tetkikler var. 1808 yılında dönemin bir İngiliz amirali Çanakkale'den geçiyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'u bir şekilde baskı altında tutabilmek için ama kara ordusu desteği olmadığı için başaramıyor. Ve yazdığı raporlarda donanmanız her ne olursa olsun bu boğazdan geçemezsiniz eğer kara desteğiniz yoksa anlamında şeyler söylüyor. Bu çerçevede bir sürü rapor var fakat karşımızda olan ruh bu raporları görmezden geliyor. Bu raporlar yazanları dahi küçümsüyor. Çünkü aslında Çanakkale'de biliyor musunuz Sedat Bey? İki farklı ruh çatıştı. Birincisi açgözlü, muhteris ve küçümseyen bir ruhtur. Demin sözünü ettiğimiz küçük bir operasyon. Ne küçük? Siz 600 yıllık bir büyük devletten bahsediyorsunuz. Silkinmesi yetiyor. 5000 yıllık daha fazla bir büyük milletten bahsediyorsunuz. Kımıldanması yetiyor. küçük bir operasyon diyorsunuz. Ben size yine birkaç örnek okuyayım isterseniz.
Lütfen
yine
hocam.
Yine Lord Kitchener'ın yine İngiliz parlamentosunda yaptığı, bu kez başka bir konuşma. Yani ikna edebilmek için onları yaptığı bir başka konuşma. Diyor ki denizaltımız, sadece bir denizaltıdan bahsediyor, birkaç tane var ama sadece biri dahi Gelibolu'da su yüzüne fırlasa ve bir İngiliz askeri bayrağını havada 3 kere sallasa Türkler tabanları yağlayıp soluğu ta Bolayır'da alır diyor. Şimdi Lord Kitchener tarih bilmiyor anladığımız kadarıyla, strateji bilmiyor, deniz savaşı, kara savaşı ne demek büyük ihtimalle bilmiyor. Bu küçümseyici ruh bir de ta dünyanın öteki ucuna kadar, hani Londra'dan diyelim ki Hindistan'ın ta en güney ucuna kadar bir yatak arıyor kendine. Bu ruh nasıl bir yatak arıyor? Bir yılan düşünün. Kuyruğu Londra'da, ağzı Hindistan'da, hatta ta bugünkü Hong Kong'da, Çin'e kadar uzanan, izleyicilerimiz mazur görsünler, vıcık vıcık bir yılan düşünün, dev bir yılan düşünün. Bu yılan yatağını rahatlatabilmek için kendine bir yer arıyor ve bu yerin merkezinde de İstanbul var, Anadolu var. Oradan geçebilmek istiyor. Hiç kimse bu kadar devasa cüssesi olan bir şeyin, biz buna emperyalizm diyebiliriz pekala. Bir,
elbette hocam, adıyla sanıyla emperyalizm,
evet,
yani.
Evet. Bu kadar devasa cüssesi olan, bu kadar iddialı amaçları olan, bu kadar efendime söyleyeyim etkili araçları olan bir yılanın deyim yerindeyse tam orta yerinden kopartılabileceğine inanmıyor. Hele hele Türklerin, yani hasta adamın bu yılanı böyle kopartabileceğine hiç ihtimal vermiyorlar. Lord Hamilton kara savaşlarında İngiliz komutanıdır, kara savaşlarını yöneten komutan. İngiltere'den, Londra'dan Çanakkale'ye giderken yanına ne alır biliyor musunuz? 2 tane İstanbul turist rehberi alır. Yani
Fethetti,
sonra gezecek.
Eğlenecek.
Eğlenecek.
Evet.
Nereyi gezeyim, neresi gezilebilir diye 2 tane turist rehberi alıyor. Kimlerden bahsediyoruz? Koskoca generallerden bahsediyoruz. Enteresan. Kaldı ki Lord Hamilton Çanakkale'ye deniz savaşları faciasından sonra hareket eder. Yani görmedikleri, ısrarla görmedikleri bir şey var. Şimdi siz 20 küsür gemiyle gitmişsiniz, boğaza dayanmışsınız. Sadece Queen Elizabeth'te bulunan top sayısı, bütün Çanakkale'deki bataryalarda bulunan top sayısından daha fazla. Ve bir gün içinde bu adamlar sizi hızar gibi biçmişler.
Evet hocam.
Ve siz hala görmüyorsunuz.
Devam edeceğiz. İnsanın araçlar da tabii ki çok önemli, savaş araçları, ama savaşın insanla kazanıldığını da unutmuşlar galiba hocam.
Evet, asıl unuttukları o. Savaşın hem insanla kazanıldığını unuttular fakat gördüler. 6-7 ayın sonunda gördüler. Ve işin ilginç tarafı nedir biliyor musunuz Serhat Bey? İnsan deyince çağrıştırdı birden. Savaşın insanlıkla da yürütüleceğini de gördüler.
Burada onu da öğrendiler.
Burada onu da öğrendiler. Hemen şeyi hatırlatayım. Örneğin ilk 18 Mart'ta ilk batan gemi Fransız gemisidir Bove. 600 ya da 650 arası insan denize dökülür ki Mart ayı soğuktur. Çanakkale çok eser, su buz gibi karanlık, zifiri karanlık, korkunç bir manzara. Her tarafta ateş dağları yükselirken gemi battığında tıpkı bir karınca yuvasından fışkıran karıncalar gibi insanlar o fokurtuların üzerinde, insanlar suyun üzerinde görünmeye başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Türk tabyaları şak diye atışı kesiyorlar.
Deyip devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin izinde programında.
Türk Tarihi'nin izinde tarihin akışına yön veren olayları irdelemeye devam ediyor. Türk Tarihi'nin izinde her çarşamba 14.05'te canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Hüseyin Köksal hocamızla sohbetimize Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü anımsatmış olalım sizlere. Hocam onca gemiyle geliyorlar. Onca, işte az önce Queen Elizabeth dediniz geminin adını. Bütün bizim, evet, tabyalarımızdaki top sayısından daha fazla.
Tabii.
Bir Nusret Mayın gemisi.
Bir küçük Nusret Mayın gemisi. Evet. Tophaneli Hamdi, isme bakın Allah aşkına. Şu isim, evet, isimdeki, hocam. İsimdeki güzelliğe bakın, isimdeki sempatiye, sıcaklığa bakın. İşte 7-8 Mart günü yanlış hatırlamıyorsam 11 sıra mayın düşüyor. Fakat ya İngilizler öyle düşmanlarını öyle küçümsüyorlar, öyle kendilerine fazla güveniyorlar. Hırsları, açgözlülükleri, kendilerine bakışları öyle kör etmiş ki onları. O kadar hafife alıyorlar ki mayınları temizlemek için İrlanda'dan balıkçı gemileri getiriyorlar. Balıkçılar getiriyorlar. Bu şu demek. Yani sizin döktüğünüz mayınları bizim balıkçılarımız dahi askeri eğitim almamış, mayın ne demek bilmeyen insanlar dahi uskumravlar gibi denizden balık çıkarır gibi çıkarabilirler. Ne hocam, oldu, çıkardılar mı? Hayır.
Kibir yalnızca insanlara değil demek ki devletlere de böyle bir zarar veriyor.
Toplumlara da zarar veriyor. Çıkarabildiler mi? Hayır. O zifiri karanlığı bir düşünün. Tabyalardan inanılmaz top sesleri, yakınlara uzaklara düşen topların oluşturduğu o büyük su hortumları, simsiyah Çanakkale, buz gibi Çanakkale, ölümü ensenizde hissediyorsunuz. İstediğiniz kadar gemileriniz size güven versin. Çünkü karşınızdaki insanların kim olduklarını bilmiyorsunuz. O karanlık tabyalardan bir an ışık parlayıveriyor ya, top atılıyor ya, o insanların kim olduklarını bilmiyorsunuz. Bilinmez bir evrendesiniz ve balıkçısınız. Mümkün mü o mayınları temizleyebilmeleri? Dediğiniz gibi bir küçük Nusret mayın gemisi 18 Mart'ı destanlaştırdı. Bu görmemelerin altında yatan şeyi aslında anlamak lazım. Yani onlar nasıl bakıyorlardı Çanakkale'ye, savaşa, Osmanlı İmparatorluğu'na, savaş olgusunun ta kendisine nasıl bakıyorlardı? Bizimkiler nasıl bakıyorlardı? İzin verirseniz.
Hocam şimdi evet, benim soracağım soruyu sordunuz, buyurun yanıtını da rica edelim sizden.
İki örnek okumak isterim izleyicilerimize. Bir tanesi Rupert Brooke isimli bir İngiliz şair. Gönüllü olarak katılmıştır savaşa. Savaştan ne anlıyor, savaştan ne bekliyor? Bakın okuyalım ne bekliyormuş. Diyor ki Rupert Brooke, bu inanılmayacak kadar güzel bir şey. Talihimizin bize bu kadar yardım edeceğini hiç sanmıyordum. Gidiyoruz. Galata Kulesi toplarımızla yerle bir edilecek. Deniz kana bulanıp leş dolacak. Ayasofya'nın mozaiklerini, halılarını yağma edeceğiz. Türk kızları benim olacak. İnanıyorum ki bir devrin kapanışına şahit olacağım. Tanrım, hayatımda bu kadar mesut olmamıştım. Oh oh, ne diyelim şimdi?
Yani söyleyecek hiçbir şey yok hocam.
Şimdi
ya. Ayasofya'yı da yağmalamayı düşündükten sonra.
Ondan sonra Galata Kulesi'ni yıkacağım. Türk kızları benim olacak. Ve hayatımda hiç bu kadar mesut olmamıştım. Şimdi bunu diyen bir general değil, bir asker değil. Bunu diyen gönüllü olarak savaşa katılmış hülyalı bir şair. Ama buradaki hülya lafı önemli. Yani bu hülya kimin hülyasıydı? Onun dile getirdiği hülya aslında bana öyle geliyor ki birçoğunun hülyasıydı. Böyle bakıyorlardı. Amaçları buydu. Amaçları tabii ki hani Galata Kulesi'ni yıkmak değildi. Ama onlar birer sembol. Amaçları Anadolu'daki varlığı, İstanbul'un beyin teşkil ettiği o gövdeye doğru inen varlığı silkelemekti. O varlığı mümkün olduğu kadar uzaklara kovmaktı. Ve bunu yaparken de metinde de gördüğünüz gibi her türlü savaş suçu aslında peşin peşin kabul ediliyordu. Her türlü savaş suçu adeta bir tür zevkmiş gibi, bir tür mesutluk, memnuniyet, mutluluk kaynağı imiş gibi algılanıyordu. Savaşa bakış bu. Eğer böyle bakarsanız aslında ne yaptığınızın farkındasınızdır, ne nereye gittiğinizin farkındasınızdır, ne gerçekten amaçladığınız şeyin farkında değilsinizdir.
Evet. Hocam burada bu denizci bir millet olmakla ünlüdür İngilizler. Evet. Ve Amerika, Kuzey Amerika, Güney Amerika yerlilerine o kıtaları keşfettiklerinde bu keşif diye anlıyoruz ama ne tür katliamlar yaptıklarını, neler cinayetler işlediklerini tarihi, kültürel, insani anlamda biliyoruz. Bu şiirde de sanki bunun izlerini gördüğüm gibi geldi bana.
Vallahi okurken aslında benim çok doğrudan doğruya aklıma gelmemişti ama siz söylerken cümle cümle o örneğin Cortazar mıydı neydi onun yaptığı şeylerle o Peru'da vesairede yapılan şeyler aklımda canlandı. Cümle cümle buradakilerin karşılığını orada yapmışlardı aslında, doğru söylüyorsunuz.
Köklerinde var demek ki.
Yani bu bir alışkanlık sanki, bir kültürel evet. Alışkanlık. Bunu artık nasıl söyleriz bilmiyoruz ama.
Hocam son Irak Savaşı'nda müzelerin yağmalanması, değil mi? Aynı insanlara yapılan eziyet yine şeylere. O şiirde ifadesini bulmuş. Evet.
Yani bunu yapacaklardı.
Evet.
Bunu artık biz biliyoruz, bunu yapacaklardı. Temel sorun işte Rusya'ya yardım etmek vesaire vesaire falan değildi. Eğer Çanakkale geçilseydi insanlık tarihinin en önemli trajedi sayfalarını yazacaktı. Ama geçilmedi. Nasıl geçilmedi? İşte bambaşka şekillerde geçilmedi.
Hocam, evet.
Mesela size bir de şeyi okuyayım izin verirseniz. Behzat Kerim'in annesi ailesine yazdığı mektubu okuyayım. Onlar böyle bakıyorlardı bu olguya, bu sürece. Peki ama biz nasıl bakıyorduk? Bizimkiler nasıl bakıyordu? Bir de ona bakalım. Behzat Kerim diyor ki artık emelime nail oldum. Ben de dinim, yurdum, şen ve mesut hatıratı hayatım ve sevgili İstanbul'um için canımı feda edeceğim. Çünkü Çanakkale'ye, hayır haşa Çanakkale'ye değil, demir ve kan kaleye gidiyorum. Mesrurum. Ben İstanbul'u ebediyen Müslüman ve Türk kalacak şu mübarek halifeler ve hakanlar yurdunu müdafaa ederken, ihtiyar babamın saadetine, masum yavrumun hayatına, sevgili eşimin ırzına, hülasa hiç tanımadığım annemin mezarına dokunabilecek kirli ve menfur elleri kıracağımı biliyorum.
Bu da şiir işte hocam.
Bu da şiir. Aradaki farka bakın. Bir tanesi yıkmaktan, sahip olmaktan,
yağmadan
söz ederken, bir diğeri kendisi için kutsal olan, teker teker saydığı şeyleri korumak uğruna kendini feda etmekten söz ediyor. İki ruh var. Birinci ruh hırslı, saldırgan, aklıma hep şey geliyor, böyle fıldır fıldır dönen hırslı gözler geliyor, dar bir vücut. Ama ikinci ruh, geniş bir göğüs, içine imanın her türlüsü sığabiliyor. Akif'in deyişiyle apak bir alın, içine tevekkülün hepsi, fedakarlığın, özverinin hepsi sığabiliyor. Bu iki figür çatıştı aslında Çanakkale'de. Ve şükürler olsun Allah bize ikinci figürün zafer kazandığını gösterdi. Bazen böyle olur. Bazen tarihte çok güçlü, kendine çok güvenen, çok şımaran orduların yenildiğini görürüz. Burada da böyle oldu. Çanakkale'de bu iki ruh savaştı. Özetle bunu söylemek lazım. Bir tanesi her halükarda kendi değerini korumak için canını vermek üzere giden, Atatürk'ün deyişiyle Jonk Bayırı'nda öyle diyor. Ölüm muhakkaktı ama muhakkaktı diyor. Yani kaçış yok. Kendi değerleri için, vatanı için, ailesi için, annesinin mezarı için hayatını vermeye dünden razı olan, zaten onun için koşa koşa giden insanlar varken, öbür tarafta serkeşt, sergüzeşt eskilerin
de. Aynen öyle hocam, evet.
Garip ciddiyetsizlik var.
Ve sanki 1453'ün bir intikamı da. Hocam az önce söylediğinizin vurgunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Görünen nedenleri elbette ki emperyalizm kapitalizmin ulaştığı bir aşamadır. Tabii ki kaynaklara doğru yönelir, hı hı, ve bunun için savaşlar çıkartır. Hatta Marksist literatüre göre de birinci paylaşım savaşıdır, dünya, evet, savaşı demezler. Evet. Evet. Onların görüşüne göre. Evet, doğrudur yani sonuçta. Fakat bunun ötesine geçtiniz siz.
Valla bunun ötesine geçmek doğal bir şey aslında, biliyor musunuz?
Ben olması aslında, gereken de bu galiba hocam.
Bunun aslında ben ötesindeyim.
Evet.
Neden ötesindeyim biliyor musunuz? Benim dedem de Çanakkale'de şehit oldu.
Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimizle birlikte.
Yani benim dedemin yani babası Çanakkale'de şehit oldu.
Şehit torunusunuz yani hocam. Evet.
Hepimizin olduğu gibi. Her, evet, yani şey, Çanakkale'de, Türkiye'de yaşayan herkesin bir tanıdığı şehit oldu. Ben onun hikayesini yeni öğrendim. 1914'te Ankara'da, Ankara'nın bir köyünde olan köyü, bizim köy orada, evi yanmış. Bir çocuğu var 4 yaşında, askere gide, 3 yaşında, askere gideli 4 yıl olmuş. Eşi var 19 yaşında. Çağırmışlar, mektup yazıp gel, evin yandı, çoluğun çocuğun dışarıda kaldı diye. 15 gün izin almış, zaten 10 günü yol izni. Gelmiş, 5 gün içinde yanan evini tamir etmiş, sonra da gitmiş. Şimdi daha sonra da 4 ay sonra Çanakkale'de bacakları bir şarapnel parçasıyla kopuyor, kangren olup ölüyor. Şimdi de hastane şehitliğinde yatıyor. Şimdi ben burada şunu düşünmekle yükümlüyüm. Gitmeyebilirdi, dönmeyebilirdi. Ama döndü. Onu döndüren şey ne? Onu döndüren şey ne? Aslında burada araştırmamız gereken iki şey var. Birincisi, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, İrlanda'dan oraya gelen ve gerçekten ölmek için geliyor bazıları da, insanları oraya getiren neydi? İkincisi, benim rahmetli büyük dedemi köyünden cepheye tekrar döndüren şey neydi? Avrupalılar için de anlatırlar. Şöyle baktığınız zaman kimler geldi Çanakkale'ye? Ya mesela İrlandalılar geldi. İrlandalı bir mahalle futbol takımı zevk olsun diye hep beraber askere yazılıp geliyor. Borsacılar, bankacılar, işte ressamlar vesaire.
Şairler.
Şairler. Avustralya'nın gürbüz çiftçi çocukları. Çoğu spor yapıyor, yeşil gözlü, yakışıklı vesaire. Fotoğraflar çektiriliyor, kızlara gönderiliyor bunlar. Bunlar niye geldi? Bazıları örneğin İrlandalılar Almanlarla savaşacağını düşünerek geldiler. Örneğin Hintliler yine Hristiyanlarla savaşılacağını düşünerek geldiler.
Bu hiç, orası da çok ilginçtir
çok,
hocam
çok, çok
gerçekten.
Ilginç. Yani Avustralyalılar, hele Avustralyalılar son derece garip. Hayatlarında bu aborjinlerle falan yaptıkları çatışmaların dışında bir savaş görmemiş insanlar. Avustralyalılar örneğin Türklerin yamyam olduğunu zannediyor. Hatta bir Türk esir alıp getiriyorlar, kafese koyuyorlar. Tıpkı bir izleyicilerimiz mazur görsünler, bir hayvan gibi. Çok küçücük bir kafese koyuyorlar gazimizi, esirimizi. Ve insanlar bakıyorlar, gelip dokunuyorlar. İnsanmış bu diyorlar. Ne bekliyordunuz? Kafalarda enteresan bir yanılgı var. Onlar belki de hala işte yüzleri çizili o hani yamyam şeyi vardır ya, figürü vardır. Öyle bir şeyle karşılaşacağını zannediyorlar. Ve benim dedemle karşılaşıyorlar. Ve bu karşılaşma o kadar garip ki, örneğin Kara Savaşları'nın birinci gününde bazı Avustralyalı gençler çok istiyorlar savaşmayı. Ön cephede savaşabilmek için birbirlerine rüşvet veriyorlar. Yani sen geriye geç, ben öne geçeyim senin yerine, al şurada şu kadar para da senin olsun diye. Bunu anlamaya çalışıyorum. Acaba onlar neyle savaştıklarını düşünüyorlardı? Acaba neyi amaçlıyorlardı? Çok mu önemliydi örneğin benim büyük dedemi öldürmek? Ya bunun için para verecek kadar önemli miydi? Hatta bir şey anlatılır. Bir Türk mermisi bir Yeni Zelandalı askerin çenesine, tam çenesine isabet ediyor. Dil kopuyor, çene gidiyor vesaire. Ve şöyle diyor, yani hemen sarın, gideceğim cepheye diyor. Onun bu
haleti ruhiyesi hocam
nedir? Ben onu anlamaya çalışıyorum, anlayamadım. Dedemi anlıyorum. Yani
vatanını savunuyorsun.
Vatanını savunuyor. Evet. Onu anlayamadım. Onu muhtemelen bu İngiliz propagandasının niteliği kaynaklanıyor. İngilizler dünyayı çok kolay kandırıyorlar. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama yapıyorlar bunu. Ha bu şey ne zaman kırılıyor biliyor musunuz? Bu şey onların bu saldırgan tutumu ne zaman kırılıyor? Mayıs ayı gibi, Mayıs'tan sonra yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Aslında görebilselerdi ta başta 18 Mart'ta o Buve zırhlısı battığı zaman 600 kişiyi öldürmemek için Türklerin top ateşini birdenbire kesiverdiklerini görselerdi, aslında başka bir ruhla savaştıklarını anlayacaklardı. Ama sonradan gördüler. Ne gördüler biliyor musunuz? Susuzluktan ölüyoruz yazın ortasında. Bizler de ölüyoruz, Anzaklar da ölüyor, Hintliler de ölüyor. Perişan vaziyetteyiz. Ve Seddülbahir'in ileri uçlarında, ile içlere doğru bir küçük çeşme var. Şeylerin, Türk siperlerinin çok yakınında, yani Türklere ait bir çeşme var. Ne yapıyor bu sizin bir an önce öldürmek istediğiniz düşman biliyor musunuz? İkindi namazı vaktinde yarım saatliğine çeşmenin etrafındaki askerleri geri çekiyor ve Anzaklar gidip oraya o çeşmeden sularını dolduruyorlar, metal şeylerine, güğümlerine ve geri gidiyorlar. Şimdi işin bir de bu boyutu var. Yani bir küçücük bir yerde, futbol sahası kadar bir yerde bir gün içinde 15 bin kişinin öldüğü bir vahşet ortamı var. Ondan sonra 3 saat içinde tam 60 bin bombanın düştüğü gemilerden, 60 bin bombanın düştüğü bir küçücük köy kadar bir arazi var. Böyle bir vahşet var. Süngülerle birbirlerini boğan insanlar var. Şeylerin arasında, tünellerde, lağımlarda grup grup birbirlerini süngülerle perişan eden insanlar var. Gırtlak gırtlağa savaşan insanlar var. Fakat bir de bu boyut var. Bunu görmeleri gerekiyordu. Bunu da görmediler.
Başa dönmemiz lazım hocam.
Yavaş yavaş görmüşlerdi. Mesela Jonkbayır'ı zaferinden sonra bir Avustralyalı askerin günlüğünde şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Diyor ki artık iki tane parolamız vardı, sloganımız vardı. Eskiden şu kadar Türk öldürürsem bu kadar ödül, şöyle yaparsam böyle ödül, yaşasın kral, yaşasın kraliçe gibi şeyler gitmişti. Artık iki sloganımız vardı diyor. Birincisi yaşa ve yanındakini yaşat, arkadaşını. Ve ikincisi, Türkiye galiba Türklerindi.
5000 yıllık bir ulusun tarihini başla dönmek istiyorum söylediğiniz. Bu çok önemliydi, evet, hocam. Anlamazsanız oraya gelirseniz ve o ulusun, o milletin savaşlar esnasındaki yiğitliğini de bilmezseniz, işte bunları da bilmezsiniz ve kaybeder gidersiniz.
Evet. Yani ne olur ondan sonra? 252 bin karşı tarafın kaybı, 250 bin bizim kaybımız. Yani ne oldu? Yıllar sonra örneğin batılı tarihçiler aslında bu vahşet görüntülerinin, bu fışkıran kanların arasında o sözünü ettiğimiz örneği de gördüler. Çeşme örneğini de gördüler. Daha başka şeyleri de gördüler. Örnek olay çok anlatabiliriz zamanımız kalırsa. Ve Çanakkale Savaşı için dünyanın en centilmen savaşı dediler. Gelin görün ki bu centilmenliğin kaynağı bizdik. Evet. Yani Türkler de bu
hocam, bir şey değil. Zaman daralıyor. Bir İngiliz'le bir ara bir sohbet etme imkanı bulmuştum. O da bu tarih kürsüsündeydi galiba, İngiltere'de bir üniversitede. Sonuçlar anlamında burada bir zafer olarak adlandırmak ne kadar doğrudur türünden bir tartışmaya girdi benimle. Çünkü sonuçta Mondros Mütarekesi'ni imzaladınız dedi. Savaşın sonuçları anlamında nasıl çıkarımlarda bulunmak lazım? Örneğin Ekim devrimine yol açtığını düşünüyor musunuz? Rus devrimine yol açtığını düşünüyor musunuz? Buradan baktığımızda şöyle genel geçer hocam, neler söylenebilir?
Şimdi Ekim devrimini biraz hızlandırmış olabileceğini düşünüyorum. Ama eğer şeyler geçseydi, Çanakkale Savaşı'nın, Çanakkale Boğazı'ndan İngilizler geçseydi, ben Ekim devriminin 17'de değil de 27'de yine olacağını düşünüyorum.
Bu bir şekilde olacaktı.
Olacaktı, evet. Çünkü o bir tarihsel zorunluluk gibi görünen bir şeydi. Yani bunu kabul edersiniz, etmezsiniz ayrı hikaye, ama diyalektik olarak oraya, hayır, doğru...
Ben %100 katılıyorum hocam söylediklerinize.
Oraya doğru, evet, gidiyordu. 27 olmaz da 37'de olurdu. Hatta şimdilerde bile olabilirdi. Yani 100 yıl bile gecikebilirdi, ama böyle bir deneyimin tarih tarafından insanların böyle bir deneyime doğru itildiğini ben düşünüyorum. Mondros'u imzaladık, doğru. Ama siz de geldiğiniz gibi gittiniz yani.
Olmadı yani, mı bu yani?
Bu da oldu. Yani geçemediniz. Sonradan peki o kadar insan niye kayboldu? Biz 3 sene sonra, 5 sene sonra Çanakkale'ye demirledik ya da İngilizler demirlediler diyenlere de aslında çok öyle teorik tartışmaya, tarih tartışmaya girmeden vallahi demirlediler ama geldikleri gibi de gittiler demek mümkün. Hiçbir şey, yapılan hiçbir şey boş değil. Bakın biz bugün bir ruh arıyoruz, bir kişilik, bir şahsiyet arıyoruz. Churchill diyor ki, ya diyor, siz bizim Türklerle savaştığımızı mı zannediyorsunuz? Biz Tanrı'yla savaştık, o yüzden yenildik diyor. Yani dizanteri, sıtma, aşırı soğuk, fırtına, sel, artı 40 derece sıcak, eksi 30 derece soğuk. Gelin görün ki tamam, bunları yapan Tanrı. Ama bunların altında kalan sadece siz değildiniz. Türkler de dizanteri oldu.
Onlar hocam, Churchill'in de her duruma söyleyecek bir lafı varmış ya, yani gerçekten yani.
Fakat aradaki fark şu, birileri ona karşı savaşırken diğer, aynı yağmurun altında ıslanan diğerleri onu kabul etmişlerdi, teslim olmuşlardı. İşte biz, eğer Çanakkale'nin ille de bir yararından söz edilecekse, yani bir tarihçi olarak değil bir insan olarak bunu şöyle değerlendirebiliriz. Ya iyi ki oldu, iyi ki kazanıldı. Biz bugün kaybettiğimiz ya da belki var ama zinetlendirmek istediğimiz bir ruh modelini orada arıyoruz. Bir insan modelini, bir şahsiyet modelini orada arıyoruz. Yani kınalı kuzular orada, evet, bir hocam, model alacaksak.
Bir son bir iki sorum daha var hocam. Buyurun. Burada yitirdiğimiz insan kaynakları ve özellikle aydın kalbi konusunda neler söylenebilir? Birinci sorum. Hemen peşinden de ikincisini ekleyeyim hocam size. Burada aslında bu Çanakkale'de kazanılan ruhun Kurtuluş Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'na yansıdığını, doğrudan devam ettirdiğini ve oradan bu devleti kurup bugünlere geldiğimiz konusunda yine sonuçlar anlamındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
100 binin üzerinde okuması yazması olan, dünyayı görebilen, anlayabilen, dünya hakkında, kendi ulusu hakkında, devleti hakkında projeleri olan, hayalleri olan insanımız aslında Çanakkale'de şehit oldu. Bu çok çok çok önemli bir kayıp. Hatta denilebilir ki daha sonradan Türkiye'de yaşanan bir kalifiye eleman çok hafif kaçtı ama yani bir uzman sorunu yaşandı.
Nitelikli insan sorunu.
Nitelikli insan.
Evet hocam.
Teşekkür ederim. Nitelikli insan sorunu yaşanmıştı. Onun temelinde ben bunun olduğunu düşünüyorum. Çanakkale'nin hani övünülmeyecek tek yanı budur, deyim yerindeyse. Tabii başka açılardan övünmek mümkün bu sayılı ama çok üzüntü vericidir. Ve eğer o 100.000 insan orada şehit olmak yerine hayata katılsalardı, ben samimiyetle söylüyorum, Türkiye'nin çok başka bir yer olacağını düşünüyorum. Biz paralarımızı kaybettik. İşte İzmir yangınında ondan sonra topraklarımızı kaybettik.
Hepsi yerine geliyor hocam.
Geliyor şey. Ama insan evet. Çok kolay gelmiyor. İşte diyorum ya, ruhu arıyoruz. Kendisini bulamasak da orada oralarda ruhunu arıyoruz. Kurtuluş Savaşı ile Çanakkale Savaşı'nın ilişkili olduğu düşüncenize ben de katılıyorum. Bir kere bütün komutanları, savaşı yöneten bütün beyinler Çanakkale Savaşı'nda bilenmiş insanlardır. Tamam, öncesinde Balkan Savaşı'nda, Trablusgarp Savaşı'nda milis kuvvetlerin örgütlenmesi vesaire gibi deneyimler yaşadılar. İstihbarat deneyimleri yaşadılar. Halkı yönetme, idare etme deneyimleri yaşadılar ama gerçek anlamda, profesyonel anlamda bir askerlik deneyimini Kurtuluş Savaşı kadrosunun Çanakkale'de kazandığını düşünüyorum. Ya birçok isimden bahsedebiliriz. Tabii başta Atatürk olmak üzere.
Ve kurmay heyeti olmak üzere.
Orada piştiler ve evet, Kurtuluş Savaşı da bu şekilde daha kolaylıkla kazanıldı diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Hüseyin Köksal hocamıza. Hocam ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Ayağınıza sağlık. Şehitlerimizi rahmetle anlıyoruz hocam.
Amin. Tabii başta Atatürk olmak üzere. Yani bizim için çok önemli. Son belki 30 saniyemiz. 30 saniye.
Buyurunuz hocam. Elbette ki var bir 30 saniyemiz.
Neyi görmek durumundayız? Şunu: bir, dünyanın ta öteki ucundan gelip de hınçla, ihtirasla, cahillikle bizi öldürmek isteyecek insanlar olabiliyormuş meğer. 100 sene önce olmuş. Belki şimdi de vardır. Olabilir, bilmiyoruz. Bunu anlamak lazım. Buna hazır olmak belki paranoya gerektirir ama bunu anlamak lazım. Evet. Biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz, bunu görmek lazım. İkincisi, ona direnen insanlar varmış. İnsanlar ölmesin diye top atışını kesen. Ondan sonra ama bütün o zehirli gaz, çivi vesaire bombardımanı altında da hiç duraksamaksızın Atatürk'ün muhakkak ölüm dediği yere doğru koşa koşa giden insanlar da var. Biz de öyle de olabiliyoruz. Bu iki olasılığı, bu iki insan tipini görmemizde, düşünmemizde yarar var diye düşünüyorum.
Evet, ben de hocamızın ilk başta söylediğiyle bitiriyorum değerli dinleyicilerimiz programımızı. 5000 yıllık bir ulusun tarihinin ruhuyla savaşmaya kalkarsanız gemileri toplar, gersin geri 250.000 kişiyi doğru ölü olarak bırakıp gidersiniz. Hocam bir kez daha teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bir zevkti benim için.
Sevgili dinleyicilerimiz, bitirdik bugün de Türk tarihinin izindeyi. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.